Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام هيا على الفلاح على الفلاح الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
گزشتہ جمعہ کے خطبے میں سورۃ الانعام کی آیات
گچن جمعہ خطبے سندے انعام سورہ سنن یوز علی کنجی و یوز علی چنجو آیاتی را علاقہ لولارک بین باز دتائیلر دا بلنمشتم oradaki buyruklar hakkında bir şeyler söylemiştim. Üç konu, yani şirkten uzak durmak, anne babaya iyilik yapmak ve anne baba için evlatlarının terbiyeleri için önemi, bu konuları beyan edilmişti geçen hutbemde. Diğer buyruklar, bu ayetlerde bulunan diğer buyruklar, hakkında Allah-u Teala der ki مَا حَرَّمَّ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ sizin Rabbiniz onları size haram kılmıştır. Bu buyruklar hakkında biraz zikredeceğim bugün. Bu da belki bu da bugün tamamlanmayacak. Bu ayetlerde buyrukla beyan edilmiştir bunlar. Kısacası dördüncü buyruk burada beyan edilen şudur. وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن فَاحِشَلَرَ يَقْلَشْمَيْن ظاہری olarak dahi değil ve gizli fahişelere dahi yaklaşmayın. Bu bir tek buyrukta değişik hayasızlık ve kötülüklerden men edilmiştir. Kötülükler yasak edilmiştir. Fevahiş kelimesinin değişik anlamları vardır. Bir anlamı zinadır. İkinci anlamı kötülükte ileri adım atmak. Üçüncü manası ahlaktan düşük olan konular, hareketler ve insanın ahlak vasfını yozlaşan hareketler ve şeytani hareketler dahi bunun anlamıdır. Her kötü iş yapmak ve söylemek bu da fahşadır. Bunun anlamı cimri olmaktır aynı anda. Kısacası bu bir tek buyrukta kişisel ve toplumsal kötülükler yok edilmiştir. Yahut evlerin, ortamın bozulduğu ve hayasızlığın orada yayıldığı bütün konular yasak edilmiştir. Eğer zina bakımından bakılırsa öyle bir kötülüktür ki Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde bunun kesin bir cezası dahi beyan edilmiştir. Kısacası bu öyle bir kötülüktür ki ona katılan her insan eğer evli ise kendi anne baba, kendi kızı, kendi çocuklarının ve karısının haklarını unutmuş olur. Bu hayasızlığa girince hakları, çocuklarının, karının haklarını unutmuş olur. Eğer kadın ise kocasının haklarını ve sorumluluklarını yerine getirmemekte olur. Eğer bekar ise toplumda pislik ve hayasızlık yaymaya çalışmaktadır. Böyle birisi bazı insanlar kötü söz vererek yasak ilişkiler kurarlar ve evcil yahut aile yahut toplumun baskısı sından dolayı ya kendi verdikleri yalancı sözlerden dolayı o ilişki bozulursa erkekler çok fazla etkilenmezler. Çünkü Asyalı toplumda biz yaşıyoruz. Burada erkeklere fazla zarar verilmez. Fakat kadının hayatı tamamen mahvolur. Ve onun birçok örneği gazetelerde bulunur. Ve sonra bu gibi hareketler neticesinde eğer çocuk doğarsa o zaman kendi hakkından mahrum kalarak bu gibi insanlar evlatı hakkından mahrum ederek çocuk öldürme suçunu yapmakta olurlar. Yahut böyle bir çocuklar adam çocuk öldürmek kapsamına girer. Bu ülkelerde burada eğer bilinirse az da olsa yasa bazı haklar verdirmeye çalışır ve verdirir de. Ancak birçok öyle insanlar vardır ki evladı fiilen öldürürler. Ve fakir ülkelerde hiç onların hakkı yoktur. Ve eğer bu hayasızlık ve böyle hayasızlık yaparlarsa, eğer zengin ise o zaman hiçbir yasa ona sormayacaktır. İki gün önce Pakistan ile alakalı olarak gazetede bir haber vardı. Böyle birisi yasak bir çocuk doğurdu ve polis o zavallı kadını yakaladı. Onun elinde duruşma açtı. Ve erkeğe bir şey denmedi çünkü o zengin idi. Bu birer ikişer bu olaylar olur. İnsan bunları bilirler. İnsanlar. Fakat bilinmez ki bu ne kadar olaylar vardır. Birçok aileyi yozlaştırmıştır. Kısacası bu Allah-u Teala'nın buyruklarından uzak durması neticesidir. Yabancılara ne diyelim? Müslümanlar olarak isimlendirilen ve İslami yasayı ileri sürenlerin durumu böyledir. Orada bu gibi hayasızlıklar olurlar. Allah-u Teala der ki bu fahişelere yaklaşmayın. Yani fahişelere götüren bütün konulardan uzak durun. Bu çağda bunun birçok yolları ortaya çıkmıştır. Bu çağda internet vardır. Orada beyhude filmler olur. Web site üzerinde televizyon üzerinde bu gibi pis filmler olur ve çirkin gazeteler ve dergiler olur ve pornografi olarak isimlendirilirler. Orada şimdi burada dahi bunlar aleyhinde ses çıkmaya başlamıştır. Bu gibi dergiler açık olarak bulundurulmasın. Bu dergiler çünkü çocuklar dahi bunlardan kötü bir şekilde etkilenirler. Bunlar bugün bunu öğrendiler. Fakat Kur'an-ı Kerim 1400 sene önce bu buyruk vermişti, emir vermişti. Bütün bunlar hayasızlıklardır. Bunlara hatta yaklaşmayın. Bunlar sizi hayasızlık yapacaktır. Sizi Allah'tan uzaklaştıracaktır. Dinden uzaklaştıracaktır. Hatta yasayı bozan dahi yapacak sizi. İslam yalnız zahiri hayasızlıklardan alıkoymaz. Gizli hayasızlıklardan da bizi alıkoyar. Ve tesettür emri var ya, onun sebebi de şudur. Tesettür ve hayalı elbise neticesinde açık olarak bir ilişki ve dostluk erkek ile kız arasında oluşur. Tesettür vasıtasıyla tesettür ona mani olacaktır. İslam kitab-ı mukaddes Bible gibi demez ki kadına kötü niyetle bakmayın. Aksine der ki görürsen o zaman yakınlık dahi olacak ve o zaman hayasızlık dahi söz konusu olacaktır. Kötü ve iyilik arasındaki fark ortadan kalkacak ve açık olarak görüşmek neticesinde Allah ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in emrine göre kız ve erkek otururlarsa, erkek kadın olurlarsa üçüncü sırada şeytan olacaktır. Bu internetten ben örnek verdim. Örnek olarak internetten bahsettim. Bunda Facebook ve Skype adlı şeylerde vardır. Birçok ailenin bozulduğunu ben gördüm bunların neticesinde. Üzülerek söyleyeceğim. Bizim cemaati Ahmedilerde dahi bu gibi olaylar olur. Onun için Allah-u Teala'nın buyruğunu daima gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. Fahişelere yaklaşmayın diyor Allah-u Teala. Çünkü şeytan o zaman sizi yakalayacaktır. Onun için bu güzelliktir. Kur'an-ı Kerim'in buyruğunun güzelliğidir. Ki yalnız bakmayın demiyor. Bakmayacağız ve gözlerimizi daima alçak tutacağız. Ve erkek ve kadın her ikisine bu emir verilmiştir. Bakışlarınızı alçak tutun diye. Sonra bakışlar eğer alçak olursa o zaman neticesi şu olacak ki açık olarak mülakat ve görüşmeler olmayacak kadın erkek arasında. Sonra şu dahi vardır, fahişeleri görmeyin. O zaman beyhude ve boş filmler bazen görürler. Onlardan da tabii ki uzak duracaksınız. Ve sonra şu dahi vardır, bu gibi insanlar arasında oturmayacağız ki onlar hürriyet adına bu gibi şeylere dikkat ederler ve kendi hikayelerini anlatırlar. Ve diğerleri dahi bu gibi konulara çekmekte olurlar. Skype ve Facebook'lere dahi girmeyeceğiz. Erkek, kadın burada birbirleriyle chat yapmayacaklar. Konuşmayacaklar ve birbirleriyle alaka kurmanın bir yolu haline getirmeyecekler bunları. Çünkü Allah-u Teala der ki, bütün zahiri ve gizli fahişelerdir. Bunun neticesi şu olacak ki siz hislere kapılacaksınız. Daha fazla aşırı olarak akıl ve düşünceniz yok olacak ve sonunda Allah-u Teala'nın buyruğunu yozlaştırarak Allah-u Teala'yı gücendireceksiniz. Sonra bu çağda öyle bir hayasızlık ortaya çıkmıştır ki doğaya aykırıdır. Yalnız bu kadarla kalmayıp onun neticesinde Allah-u Teala bir kavmi helak etti. Hükümetler şimdi bir tek cins, aynı cins ile evliliğe izin verirler. Yani fahişeleri yaymanın hükümetler tarafından çaba sarf edilmektedir ve yasalar çıkarılmaktadır. Hatta öyle ki hükümetlerin başkanları dahi başbakanlar vesaire derler ki biz isteyeceğiz ki bütün dünyada hem cinsler birbirleriyle evlensinler ve yasalar olsun ve öyleler dahi vardır ki biz bütün dünyada çaba sarf edeceğiz derler. Geçenlerde bir başbakan tarafından bir demeç duyulmuştu. Eğer bu öyleyse o zaman Allah-u Teala'nın cezasını çekiyorlar demek ki. Davet ediyorlar. Sonra bir ülkenin büyük bir papazı vardır. Galiba Güney Afrikalıdır. Halbuki Afrikalılar şimdiye kadar dediler ki biz bu gibi evlilikler olmamalı ve yasalar söz konusu olmamalı ve sonra papaz ki kitabı mukaddes okuyan ve onu yayan ve onun talimatını beyandır ki orada Allah-u Teala yazmıştır bunun neticesinde kavim helak oldu, kitabı mukaddeste vardır. O der ki Eğer böyle evlenenler cennete girmezlerse o zaman ben cehenneme gitmeyi kabul edeceğim. Durumları böyle olmuştur. Bugünkü dünyada fahişelik bu duruma gelmiştir. O zaman unutmayalım. Bu fahişelik eğer bu şekilde yayılırsa açık olarak ve Allah-u Teala'nın buyruklarına göre buyruklarına dünya insanları dikkat etmezlerse o zaman bu kavimler dahi sona ereceklerdir. Bu dünyayı da cehenneme çevirecek ve ahireti de Allah-u Teala bilir, orada nasıl muamele edeceğini Allah bilir. Sonra tıp olarak araştırmalar yapılmaktadır. Orada açık olarak denmektedir ki AIDS hastalığı bu gibi insanlar arasında çok fazla yayılmaktadır. Erkekler erkek ve kadın kadınla evlenen gibi suçlar yapanlarda AIDS hastalığı vardır. Allah-u Teala'nın ceza vermenin yolları değişiktir. Gerekli değil ki her kavim üzerinde, kavim üzerinde Allah-u Teala taş yağdırsın eskiden yaptığı gibi. HIV yahut AIDS öyledir ki acı verici bir sonuca götürür. Onun için dünyada fahişelik nasıl acılı bir şekilde yayılmakta, bir Ahmedi ondan daha fazla kendi Rabbi ile alaka kurarak hem kendisini hem dünya insanlarını bu helaket, korkunç helaketten korumaya çalışsın. Bu dünyalı maddiyatçı insanlar kendilerini helak etmeye hazırdırlar. Bu maddiyatçı insanlar kendi toplumsal gayeleri elde etmek için bir bazı insanları sevindirmeye çalışmaktadırlar ki onlar Allah-u Teala'nın yasasını bozarlar. Ve ayrıca bütün dünyayı bu fahişeye çekmek istemektedirler bunlar. Ve bunun sonucu mutlaka helakettir. Helak olmak. Bu insanların sevgisi için bunlara anlatmalıyız ki Allah-u Teala merhamet eden ve günahı bağışlayandır. Mağfiret yolunu açık tutmuştur. O der ki وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللّٰهِ
یہ اپنی جانوں پر ظلم کریں پھر اللہ کو یاد کریں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور اللہ کے سوا
یعنی حیات سزلہ گرن انسانلر یا جانلرنا ظلم ادنلر اللہ تعالی ذکر ادنلرسے و گناہلرنا için af dilerlerse Allah'tan başka kimse affedemez. Onun için her çeşit fahişeler üzerinde ısrar edilmezse ve Allah-u Teala'nın korkusu olursa Allah-u Teala affeder. Allah-u Teala dışında hiç affeden yoktur. Onun için her çeşit fahişelik başlangıçta zikrettiğim fahişelerden kendimiz dahi her Ahmedi ondan durmalıdır ve insanlara da yol göstermelidir. Bizim sorumluluğumuz budur. Allah-u Teala aşırı gitmeyenleri Allah-u Teala affeder. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki bazı insanlar eğer hayasızlık yaparlarsa ya canlarına zulmederlerse ve sonra bu durumda Allah-u Teala'yı hatırlarlarsa ve ondan kendi günahlarının affını dilerlerse ve günahları üzerinde ısrar etmezlerse Allah-u Teala onları affedecektir. Affedendir Allah. Günahlarını bağışlayacaktır. Dua edelim. Fahişelere girmiş olan her kişi akıllansın ve Allah-u Teala'nın cezasından korunsun. Bunu ben açmayı gerek görüyordum. Onun için biraz detaylı olarak beyan ettim. Çünkü bu soru şimdi çok genelleşmiştir. Sonra ikinci buyruk. Allah-u Teala bu ayetlerde şöyle beyan edilmiştir. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ Allah-u Teala'nın hürmet verdiği canı öldürmeyin. Bu buyruk bize şuna dikkatimizi çeker ki toplumun hakkını vermemiz gerekir. Kardeşlerinizin, dostlarınızın ve kendinizle alakası olan insanların haklarını verinin adilane bir şekilde. Katıl yalnız insan öldürmek demek değil. Alakayı kesmek, insafsızlık ile diğer insanların hakkını yemek, bu da katildir Arapçada. Diğer insanları hissi olarak yaralamak bir katıldır. Öldürmek, bir insanı küçük düşürmek, o kadar ki fiilen siz onu öldürmüşsünüz. Bu da aynı konuya girer, aynı kapsama girer. Bir insanın izzetini yok etmek, bu da katildir, öldürmektir. Manevi olarak dahi katildir. Kısacası Allah-u Teala dedi ki, bütün bu katiller, öldürmeler öyledir ki Allah-u Teala sizi onlardan alıkoyar. Her katilin son neticesi toplumda fitne ve fesat ve mahrumluktur. Ve bunlar, Allah-u Teala'yı bunları sevmez. Allah-u Teala der ki, illa bilhak, cezayı hak etmiş olan dışında. Fakat onun için dahi Allah yasayı elimize geçirmememiz lazım. Ölç almak için, kendi kinlerimizi almak için yasayı ele geçirmememiz lazım. Ele almamamız lazım. Her kim cezalı haklı ise ona ceza verilmeli. Fakat ne kadar suçu varsa o kadar ceza verilmeli. Şu bakımdan ceza verilsin ki suçlunun ıslahı olsun ve toplumun iyi bir parçası haline gelerek toplumun fesadını yok edenlerden olsun. Ancak burada dahi şunu unutmayalım ki ceza vermek ve öç almak hakkı her insanın hakkı değil. Yasanın hakkı vardır. Ve yasa adaleti yerine getirerek ceza verecek. Suç işleyerek değil. Hatta öyle ki bir katilin cezasının yetkisi dahi bir insanın yahut adam öldürülmüş olan adamın akrabalarının elinde değil, yasanın elinde vardır. Bugünlerde yasalar yapılmaktadır. Fakat Allah-u Teala bize çok uzun zaman önceden beri bize emretti ki insafın şartlarını yerine getirerek suçluya ceza verin. Ve bir yasa, bir katili eğer öldürülürse öldürecektir. Aynı şekilde toplumda diğer cezalar vardır yasaya tabi olarak. Adam öldürmenin bir anlamı ilişkiyi kesmektir. Yahut aforoz etmek bir insanı. Bu yetki dahi bir yetkili bir şubenin elindedir. Bizim cemaatimiz için dahi ıslah içindir, zulüm için değil. Bu ceza vermek, bu ceza aşırılık için değil. Yahut öyle bir ceza verilirse ıslah için verilir. Zulüm için verilmez. Çünkü bu zulüm ve aşırılık dahi sanki adam öldürmek gibidir. Ben bunu gördüm, not ettim birkaç defa. Eğer iki kişi arasında mesele olursa, kavga olursa ve duruşmalar açılırsa o zaman açıktır ki karar veren şube kendi akıl ve şehadetlere göre adamın onlardan birisini suçlu tutacaktır. Ve ceza verecektir. Ceza verin diyecek buna. O zaman ikinci taife, ikinci şahıs zarara girmiş olan bazen öfkelenir. Az ceza verildi der. Bundan daha fazla verin der. Sanki karar ona onun isteğine göre olsun der. Eğer aynı şekilde her iki insan arasında karar yetkisi verilirse her ikisine, o zaman bir adam öldürülmesinden sonra birçok adam öldürülecek ve Kur'an bize der ki siz bundan uzak durun. Asıl gaye, cezanın gayesi toplumdan zulmü yok etmektir. İslah etmektir. Zalimi zulmü hissettirmektir, zulmünü. Eğer iki mümin arasında böyle bir mesele olursa o zaman açıktır ki onlara hissedilirse onlar hissedecekler. Hissettirilirse işte asıl gaye budur. Cezanın gayesi ki ıslah edilsin. Ve boşu boşuna adam öldürmeye karşı çıkalım ki o bunlar toplumda söz konusu olurlar. Ondan sonra ben şimdi ikinci buyruğa geliyorum. Bundan sonraki ayette beyan edilmiştir. Allah-u Teala der ki وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمَ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ Yetimin malına yaklaşmayın. İyi yol dışında. Şimdi burada Allah-u Teala toplumun haklarının korunmasına dikkatimizi çekmektedir. Eğer yalnız bu olursa ki siz mala yaklaşmayacaksınız yetimin malına, o zaman yetimin parası yahut malikanesinin malikanesi zayi dahi olabilir. Bu imkan dahi vardır. Onun için dendi ki yetimin malına siz güzel bir şekilde yaklaşın yetimin malına. Öyle bir mala bakın yetimin malına ki mümkün olduğu kadar zarar imkanı olmasın. Yetimin malını yok etmek için değil, yetime fayda vermek için onun malına yaklaşın. Bu lazimi emirdir ki yetimin malını koruyacaksınız. Bir emin olarak yakın akrabalarda yahut kime yetimin sorumluluğu verilirse o yetimin malını mutlaka korumalıdır ve iyi bakmalıdır. Cemaat onun malını bakmalıdır. Toplum ve ülke yasası dahi onu koruyacaktır. Korumalıdır da yetimin malını. Nasıl koruyacağız? Birçok yol vardır. Yetimin mallarını öyle kullanın ki yahut ticaret için kullanın ki mallar çoğalsın ki yetimler istifade etsinler. Ki daha fazla akılla sahibi olmayan o çocuklar ki anne babaları yoktur onların başı üzerinde. Onların mallarının yok olma imkanı vardır. Onlara iyi bir şekilde kullanın. Öyle ticarette yapın ki o mal çoğalsın onların malı. Sanki çok büyük bir sorumluluktur. Yetimin malının korunmasının emrini vererek akrabalara ve topluma Allah-u Teala sorumlu tutmuştur. Allah-u Teala başka yerde der ki eğer bu sorumluluğu yapmazsanız ve bahanelerle yetimin malını yemeye çalışırsanız o zaman onun büyük bir cezası vardır. Dedi ki innellezine yakuluna amvalal yetama zulmen innama yakuluna fi butunihim nara. Zulüm ile yetimin mallarını yiyenler kendi karınlarına ateş doldururlar midelerine. Ve sonra dedi ki وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا Onlar mutlaka ateşin içine gireceklerdir. Kur'an-ı Kerim'in buyrukları yalnız öyle değil ki bir taifenin hakkını verdirin ve diğerlerin malını yiyin. Eğer Allah-u Teala derse ki kendi yetimin malını yiyerek ateş dolduruyorsunuz bir de bununla birlikte şunu da söyledi. Eğer insafın şartlarını yerine getirerek amanet ve diyanetin ve doğruluğun hakkı şartlarını yerine getirerek yetimin malından bir şey yiyorsanız o zaman bu zulüm değil. Dedi ki yetimin yetiştirilmesi için para gereklidir. Onun terbiyesi için tahsili için para harcayabilirsiniz. İzin vardır. Ancak zulüm etmeyiniz. Emanete hıyanet eden olmayınız. Dedi ki La ta'kuluha israfan ve bidaran en yakburu onların yetişmeden önce yasak olarak ve acele olarak mallarını yemeyin. وَمَنْ كَانَ غَنِيًا فَلْيَسْتَعْفِفْ Her kim zengin ise o yetimin malından uzak dursun tamamen. Ancak eğer birisi mecbur ise tahsil ve diğer mallara tahammül edemezse فَلْيَاكُلْ بِالْمَعْرُوفْ O münasip olarak o maldan alabilir. Ve münasip nedir? Asıl masraf, o yetim üzerindeki masraf. Yahut eğer aşırı derecede fakir ise ve çocuğu yetiştirmek neticesinde 24 saat önü üzerinde dikkat ediyorsa o zaman az hizmetin karşılığını alabilir. Kısacası o malın mala o kadar izin vardır. O derece. Ancak her kim o malı korumak için ve onu çoğaltmak emri var ya onu daima gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. Ve kesin eminler ve kesin bekçiliğinin hakkını vermeliyiz. Hatta yabloga aşuddah. Öyle ki çocuk yetişkinlik yaşına yaklaşsın ve kendi malını tahammül edebilsin, onu koruyabilme gücünü yapabilsin. Bu yetimin hakkı bu kadardır. Yetişkinlik yaşına gelinceye kadar onun malı korunsun ve sonra o kendisi koruyabilecek yaşına gelirse onun malı kendisine eline verilsin. Burada şu dahi açık olmalıdır ki bazen bir yetim yetişkinlik çağına geldikten sonra akıl bakımından o derece olmaz ki malını koruyabilsin. O zaman o duruma gelmeyinceye kadar yahut eğer tamamen akılsız ise o zaman müstakil olarak onun malını korumak gereklidir. Bu gibi insanlar dahi vardır. Bazen insanlar evlenebilirler. Akılsız olmalarına rağmen eğer evlenirlerse ve çocuklar olursa o zaman onların çocuklarının yetişkinlik yaşına gelince akrabaları yahut toplum yahut cemaatimiz bu görevlidir bu kamdan ki onların malını korumalıyız. Fakirler ve yetimlerin hakkını ve yetiştirilmesi konusunda Allah-u Teala'nın buyruklarını beyan ederek Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki eğer sizin aranızda zengin olursa akıllı değil ise mesela yetim yahut yetişkin olmayan ve kendi ahmaklığıyla malını helak edebilme imkanı varsa o zaman siz bekçi olarak onun mütekeffil olarak, kefil olarak bütün malını ele geçirin ve ticaret ve hayat için mal ona vermeyin ve onların yemek için ve elbiseler için biraz verin ve onlara iyi sözler söyleyin. Kavli maluf o maruf olarak, yani öyle sözler ki onların akıllı çoğalsın ve uygun bir şekilde yetiştirilsinler ve cahil ve tecrübesiz kalmasınlar. Eğer tacirin oğulları ise ticaretin yollarını kendilerine öğretin. Eğer başka bir meslekleri varsa ona göre onları yetiştirin. Kısacası onlara bilgi verin ve onların bilgilerini arada bir sınayın ki onlara öğrettiğiniz yahut onların anladılar mı yahut anlamadılar mı? Sonra nikaha yani aşağı yukarı 18 yaşına geldikleri zaman bakınız ki onlarda kendi mallarını şimdi koruyabilirler ve akılları vardır. O zaman mallarını eline verin ve onların malını boşu boşuna harcamayın ve acılı da yemeyin ki bunlar yetişecekler ve mallarını geri alacaklar. Onların mallarına zarar vermeyin. Her kim zengin ise onun yememeli onların mallarından. Ama bir muhtaç gerekli bir şekilde alabilir. Araplarda bu bekçiliği için bu yol vardı. Yetimin vekilleri onların mallarından almak isterlerdi ve bu yasa vardı. Yetimin malını ticaret ile fayda varsa kendileri dahi onlardan yerlerdi. Ama asıl malı yok etmezlerdi. İşte buna dahi işaret edilmiştir. Sonra dendi ki yetimler mallarını geri verdiği zaman şahitlerin önünde verin. Ve birisi ölmek üzere ise ve çocukları küçük ise ona öyle vasiyet yapmaması lazım ki çocukların hakkını yensin. Yetimin malını yiyenler ki yetime ve zulüm edenler mal değil ateş yerler. Ve sonunda yakan ateşin içine girecekler. Bakın Allah-u Teala emanetin ne kadar yollarını açmıştır. Gerçek emanet şudur ki bu her bakımdan olsun. Eğer tam olarak akıllı bir şekilde her bütün konulara bakmazsak o zaman bu emanet birçok bakımdan gizli bir hıyanet haline dönüşür. Eğer bütün konulara bakmazsak emanet yapılmazsa o zaman gizli bir hıyanet bunun kapsamına girecektir. Onun için çok dikkatli bir şekilde bu hak vermeliyiz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala takva hakkında sık sık emir verir. Şu bakımdan ki kendimizi muhasebe edin ve fakirlerin hakkını veriliyor mu verilmiyor mu ona bakın. Emaneti muhasebe edin ki orada gizli bir hıyanet bulunmasın ve o da ateşi yemeye yerine girmesin. Sonra Allah-u Teala dedi ki وَاَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِزَانَ بِالْكِسْتِ İnsaf ile tartıyı tartın. Ölçü ve tartı. Burada genel olarak kendi ticaretimizi insafla emanetli bir şekilde yapmamız istenmiştir. Önce yetimlerden bahsedildi. Onların hakkı verildi. Sonra emanetli bir şekilde onların hakkını vermek verin dendi, emir verildi. Sonra kendi aramızdaki ticareti diyanetle yapalım. Doğru bir şekilde, emanetli bir şekilde yapın dendi. Aldatmacıca olmamalı. Eğer ikinci kısım bilmiyorsa o zaman onu da aldatmayalım. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki eğer bir şeyi tahıl satıyorsanız, eğer orada eksiklik varsa onu açık olarak söyleyin ki satın alan bilsin ki benim satın aldığım mal da şu şu eksiklik vardır. Başka bir yerde ticaret ve ölçü ve tartıyı doğru tutma konusunda Allah-u Teala der ki zalika khayrun ve ahsanu tavila. Bu en uygundur ve sonuç olarak en iyidir. Yani iyi tacirler, güzel tacirlerin şöhreti dahi iyi olur ve ona satın alanlar dahi fazla gelirler ve onun ticareti çok çoğalır, ilerler. Eğer aldatmaca olursa o zaman ticareti bozulur. Sonra başka yerde Allah-u Teala şunu dedi ki, bu aldatmak fesada sebep olur. Ama zor şudur ki, her ne kadar üzülerek diyebilirim ki, her ne kadar Kur'an-ı Kerim emirleri açık beyan ettiyse, aynı şekilde Müslümanlar o emanetten uzak düşmeye başlarlar. Allah-u Teala imanlarını ve doğruluklarının durumu şöyleydi ki, adamın birisi kendi atını satmak için getirdiği çarşıya ve dedi ki 500 dirhemdir bunun fiyatı ve başka bir sahabi baktı ve sevdi ve dedi ki ben bunu satın alacağım, ben onu sevdim ancak onun fiyatı 500 dirhem değil. Adam düşünür ki belki azaltacak, tam tersi dedi ki bu o kadar iyi bir attır ki bunun fiyatı 2000 dirhem olmalı, onun için benden 2000 dirhem al. Şimdi satan ile satın alan tartışıyorlar. Satan 500'den daha fazla yukarı çıkmıyor ve satan alan 2000 dirhemden aşağı inmiyor. İşte ölçü buydu. Bir zamanlar Müslümanların ölçüsü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbetinde bulunan Müslümanların durumu buydu. Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh kendisinin de bir olayını yazmıştır. 19-20 yaşındayken Keşmir'e gitti. Orada bir kilim vardı yünden. Onu sevdi. Özel olarak yapılır. Bir müddet orada kalacaktı. Gezi için oraya gitti. Ve orada yün kilimleri baktı ve dedi ki ben güzel hazırlıyorum dedi. Tamam dedi, sen 3-4 kilim hazırla benim için, hediye olarak götüreceğim ve ona ölçüz dedi. Ben geri geldiğim zaman baktım ki her taraftan her kilim hem genişlik bakımından hem de uzunluk bakımından kısaydı ve çok küçüktü. 30 santim mesela. Sonra dedi ki ben sana söylediydim. Bu şahitler vardı. Bunların önünde sen buna göre yapmadın ve fiyatını aynısını istiyorsun. Utanacağını dedi ki ben Müslümanım ve ben Müslümanım, Müslümanım diyordu. Ve sen diyorsun ki böyle yaptın ve böyle yaptın. Şimdi kötü bir iş için Müslüman diyerek onu caiz yapmak genel olmuştur. Sonra bu eski değil. Ben dahi adamın birisi bir tüccar idi. Biz güzel çavul, basmati gönderiyoruz ve nasıl karıştırıyoruz ve yol budur ki pirinç ve bir demir koyarız ve orada kötü bir pirinç koyarız ve dıştan güzel pirinç olur. İçinde de gizli bir şekilde kötü bir pirinç olur. Ve ona bakan bilemez ki içinde kötü bir şey, bir pirinç olduğunu. İşte ticaret bu durumdadır şimdi. Maalesef onun için uzun zamandan önce Hindistanlıların pirinci, halbuki Hindistan'ın pirincinin kalite bakımından düşüktür Pakistan'a mukabil. Fakat onlar bütün pirinç ticareti onların elindedir. Ahmediler dahi ihraç ederler. Belki onlar güzel bir pirinç gönderirler. Fakat bu dinsizlik yüzünden dıştaki herkes çarşı bilir ki bu gibi şekilde bunlar aldatırlar. Onun için Pakistanlılardan pirinç artık satın almazlar ve onun için Hindistanlılar artık onu dışarı ihraç eder ve satar. Ve insan Müslümanlar düşünmezler ki bu ticaret içinde bereket kalmaz. Bunun neticesinde ticaret yok olmuştur. Bir hadis vardır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, eğer ticaret yapanlar doğru söylerlerse ve malda eğer ayıp varsa onu açık olarak söylerlerse Allah-u Teala onların ticaretine bereket verecektir. Ve eğer her ikisi yalan söylerlerse, hem satın alan hem de satan ve bir ayıbı gizlerlerse ya aldatırlarsa o ticaretten bereket yok olacaktır. Onun için eğer bereketi elde etmek istiyorsanız o zaman emanet ve diyanetin şartlarını yerine getirin. Ve bunu yerine getirerek ticaret yapmak Müslümanın alışkanlığı olmalı. Bir hadis vardır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, birisine bir şey vermek için tartarsanız fazla tartın. Yani eğer biraz fazla ona giderse fark etmez. İşte ölçü bu olmalı. Ticaretteki emanetin bir Müslüman bunu göstermeli. Eğer tacir emanetli birisi ise doğru bir şekilde ticaret yaparsa onun mertebesi dahi Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu buyruğundan beyan ettiği Resulullah dedi ki doğru emanet tacir sahibi peygamberler, şehitler ve siddiklere eşit olacaktır. Allah-u Teala Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e isnat edenlerin kendi emanetin, diyanetin Allah-u Teala'nın emrine göre ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruklarına göre yüksek tutmaları kendilerine nasip etsin. Aramızdan her birimiz muhasebe etmeliyiz. Amidiler dahi birçok ticaret yaparlar. Biz dahi Allah-u Teala'nın buyruklarına göre hayatlarımızı geçiriyor muyuz? Biz dahi kendi aramızda zayıfların hakkını veriyor muyuz? Biz dahi ticaretlerimizde diyalet, insaf ile hareket ediyor muyuz? Biz toplumun her tabakasının hakkını veriyor muyuz? Biz kendimizi kötülüklerden koruyor muyuz? Bu Ramazan gelecek olan hayıra dikkatimizi çekilir. Bütün bunlara dahi dikkat etmemiz lazım. Allah'u dua edelim ki Allah-u Teala aramızdan her birimiz bu kötülüklerden uzak duralım. Allah-u Teala'nın yasak etti.
Her kısım ki burayın olsa cinsi Allah-u Teala'nın roka hai. Onse rokne vale hon.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر